Ayrım 15. İlk Adam, Albert Camus, sayfa 194. Ders yılının sonunda bu yaz çalışacaksın demişti ona. Eve biraz para getireceksin. Böyle hiçbir şey yapmadan kalamazsın. Gerçekte Joko'ya yüzmeler, kobo gezileri, spor, Belkur sokağında sürtmeler, resimli dergiler, halk romanları, Vermont almanağı, Sen Etin silah fabrikası kataloğu arasında yapacak çok iş olduğu düşüncesindeydi. Evin alışverişleri ve büyükannenin buyurduğu işlerde cabası. Ama çocuk para getirmediğine, okul açıkken olduğu gibi de çalışmadığına göre tüm bunlar hiçbir şey yapmamaktı. Bu karşılıksız durumda onun için cehennemin tüm ateşleriyle parlamaktaydı. Öyleyse en basiti ona bir iş bulmaktı. Gerçekte pek de basit değildi. Hiç kuşkusuz gazetelerin küçük ilanlarında küçük yardımcılar ve ayak işleri için işler sunulmaktaydı. Madame Bertot, tereyağı kokulu, dükkanı berberin dükkanının yanında bulunan sütçü, bunları büyükanneye okurdu. Ama işverenler adayların en az 15 yaşında olmasını istiyordu her zaman. 13 yaşına göre fazla iri olmayan Jacques'in yaşı konusunda yüzü kızarmadan yalan söylemek de zordu. Öte yandan ilanı verenler hep yanlarında kalarak mesleğinde ilerleyecek çalışanlar düşlemekteydi. Büyükannenin Jacques'e önerdiği ilk işverenler onu fazla küçük bulmuşlar ya da 2 aylığına bir adam almayı kesinlikle reddetmişlerdi. Biz de kalacağını söyleriz olur biter demişti. Doğru değil ki. Zararı yok. Sana inanırlar. Jacques'in söylemek istediği bu değildi. Gerçekte sözüne inanıp inanmadıklarını aldırdığı bile yoktu. Ama böyle bir yalan gırtlağında kalacakmış gibi geliyordu ona. Hiç kuşkusuz cezadan kurtulmak için, 1-2 franklığı vermemek için, çoğu zaman da konuşma keyfini yaşamak ya da övünmek için evde sık sık yalan söylemişti. Ama ailesine yalan söylemek önemsiz görünürken, yabancılara yalan söylemek ölümcül gibi görünüyordu. Bulanık bir biçimde insanın sevdiklerine temel konuda yalan söyleyemeyeceğini, çünkü bu durumda artık onlarla yaşayamayacağını, onları sevemeyeceğini sezmekteydi. İşverenler onun hakkında yalnızca kendilerine söyleneni bilebilirlerdi. Onu tanımayacaklar, yalan toptan olacaktı. Madame Berton'un Aga'da büyük bir hırdavatçının sınıflandırma işinde çalışacak genç bir yardımcı aradığını bildirdiği gün büyükanne başörtüsünü bağlayarak "Hadi gidelim" demişti. Hırdavatçı merkez semtlere doğru çıkan yokuşlardan birindeydi. Temmuz ortasının güneşi burayı pişiriyor, yoldan çıkan katman ve sidik kokusunu azdırıyordu. Giriş katında uzunlamasına demir parça ve kapı pencere kolu örnekleriyle dolu bir tezgahta ikiye bölünmüş ve duvarlarının en büyük bölümü gizemli etiketlerle taşlayan çekmecelerle kaplı dar ama derin mağaza vardı. Girişin sağında tezgahın üstünde kasa için bir gişe yerleştirmiş, dövme devirden bir parmaklık yapmışlardı. Parmaklığın arkasında duran dalgın ve geçkin kadın büyük anneye bürolara 1. kata çıkmasını söylemişti. Gerçekten mağazanın dibinde tahta bir merdiven, mağaza gibi düzenlenmiş büyük bir büroya çıkıyordu. Burada ortada duran büyük bir masanın çevresinde kadınlı erkekli 5-6 görevli oturmaktaydı. Yanda bir kapı müdür odasına açılmaktaydı. Patron fazlasıyla sıcak bir çalışma odasında gömlek ve yakası açık oturmaktaydı. Arkasında küçük bir pencere, saat öğleden sonranın 2'si olmakla birlikte güneş ulaşmamış bir avluya bakmaktaydı. Kısa ve şişmandı. Baş parmakları gök mavisi, geniş askılara geçirmişti. Kesik kesik soluk almaktaydı. Büyük anneye oturmasını belirten kısık ve kesik sesin geldiği yüz iyi seçilemiyordu. Jacques'e bu mağazanın her yanında hüküm süren demir kokusunu içine çekmekteydi. Patronun kımıltısızlığı onu kuşku kımıltısızlığıymış gibi geliyor. Bu güçlü ve korku verici adamın önünde söylenmesi gereken yalanı düşündükçe bacaklarının titrediğini duyuyordu. Büyük anneye gelince titremiyordu. Jacques'e 15'ine girmek üzereydi. Bir durum edinmesi, gecikmeden işe başlaması gerekiyordu. Patrona göre 15'inde göstermiyordu ama Zeki ise sırası gelmişken öğrenim belgesi var mıydı? Hayır ama bursu vardı. Ne bursu? Liseye gitmek için. Lisede miydi ki? Kaçıncı sınıfta? 3'te. Liseyi bırakıyor muydu? Patron daha da kımıltısızdı. Şimdi yüzü daha iyi görünmekteydi. Yuvarlak ve sütsü gözleri büyük anneden çocuğa gidiyordu. Jacques'e bu bakışın altında titriyordu. Evet demişti büyük anne. Fazla yoksulsunuz. Patron ayrımsanmaz bir biçimde gevşemişti. Yazık demişti. Yetenekli olduğuna göre. Ama insan tecimde de iyi durumlar edinir. Şu var ki iyi durum alçak gönüllüce başlıyordu. Jacques'e her gün 8 saat işe gelme karşılığında ayda 150 frank kazanacaktı. Yarın başlayabiliyordu. Görüyorsun demişti büyük anne. Bize inandı. Ama ayrılırken nasıl açıklayacağım? Orasını bana bırak. Peki demişti çocuk. Boyun eğmişti. Başlarının üzerindeki yaz güneşe bakıyordu. Demir kokusuna, gölge dolu büroya, yarın erken kalkmak gerekeceğini ve daha yeni başlayan tatilinin bittiğini düşünüyordu. 2 yıl süresince Jaco'ya yazın çalışmıştı. Önce hırdavatçıda, sonra bir denizcilik komisyoncusunda. Her seferinde ayrılmak gereken 15 Eylül tarihinin gelişini korkuyla beklemişti. Bitmişlerdi gerçekten de. Sıcağıyla, sıkıntısıyla, yaz gene eskisi gibi de olsa bitmişlerdi. Ama eskiden yüzünü değiştiren şeyi, göğünü, uzamlarını, uğultusunu yitirmişti. Jaco'ya artık günlerini yoksulluğun pas rengi mahallesinde değil, merkez mahallesinde geçiriyor. Burada yoksulluğun kaba sınavının yerini zengin beton alıyor, evlere daha seçkin ve daha üzünlü bir gri renk veriyordu. Daha 8'de Jaco'ya'nın demir ve gölge kokan mağazaya girdiği saatte içinde bir ışık söner, güneş yok olurdu. Kasadar hanımı selamlayıp birinci katta iyi aydınlatılmamış büroya tırmanırdı. Orta masanın çevresinde ona yer yoktu. Gün boyu emdiği sarma sigaralardan bıyığı sararmış yaşlı Sayman, 30 yaşlarında boğa gövdeli ve boğa yüzlü, yarı dazlak bir adam olan Sayman yardımcısı, daha genç 2 yardımcı, biri güzel, düzgün bir yüz altında, ince esmer, kaslı gömlekleri, ıslak ve gövdesine yapışmış durumda gelen, gün boyu büroya gömülmeden önce her sabah gidip dalga kıranda denize girdiği için çevresine güzel bir deniz kokusu yayan, öteki şişman ve güleç, sevinçli canlılığına gem vurulamayan bir delikanlı. Sonra Madame Rastin. Biraz at gibi de olsa her zaman pembe keten ya da kutil giysileri içinde göze hoş gelen ama herkesi katı bakışlarla süzen müdürlük yazmanı. Dosyaları, hesap defterleri ve makinalarıyla masayı doldururlardı. Böylece Jaco müdürün kapısının sağına konulmuş bir iskemlede otururdu. Kendisine iş verilmesini bekler, çoğu zaman faturaları ve iş mektuplarını pencereyi çerçeveleyen dolaba yerleştirmesi istenirdi. Başlangıçta bunların yaylı dosyalarını çıkarıp kullanmayı ve kokusunu içine çekmeyi severdi. Sonra ilkin kendisine çok güzel gelen kağıt ve kola kokusu, kendisi için sıkıntının kokusunun ta kendisi olmuştu. Kimi zaman da uzun bir toplamı bir kez daha gözden geçirmesini isterler, o da iskemlesinde oturup dizlerinin üstünde yapardı bu işi. Ya da Sayman yardımcısı bir dizi rakamı birlikte karşılaştıramayacağı çağırır, o da hep ayakta, ötekinin arkadaşları rahatsız etmemek için donuk ve boğuk bir sesle söylediği rakamları özenle işaretlerdi. Pencereden sokak ve karşı yapılar görünür, gökyüzü ise hiçbir zaman görünmezdi. Bazı bazı ama seyrek olarak Jaco'yu mağazanın yakınında bulunan kırtasiyeciden büro gereci almaya ya da ivedi bir havaleyi postaneye vermeye yollarlardı. Büyük postane 200 metre uzakta, limandan kentin kurulduğu tepelerin doruğuna dek çıkan geniş bir bulvarın üzerindeydi. Bu bulvarda Jaco'ya uzamı ve ışığı yeniden bulurdu. Çok geniş bir yuvarlak yapının içinde yerleşmiş olan postada 3 büyük kapı ve üzerinden ışık akan bir kubbe ile aydınlatılmıştı. Ama yazık ki Jaco'ya çoğu kez mektupları günün sonunda bürodan çıkışta postaya vermekle görevlendirilirdi. Bu da o zaman fazladan bir iş olurdu. Çünkü günün solmaya başladığı bir saatte müşterilerle dolu bir postaneye doğru koşmak, gişeler önünde kuyruğa girmek gerekirdi ve bekleme iş saatini daha da uzatırdı. Gerçekte uzun yaz Jaco'ya için donuk ve parıltısız günler içinde ve anlamsız uğraşlarla eriyip giderdi. Hiçbir şey yapmadan durulmaz derdi büyükanne. Jaco'ya da bu büroda hiçbir şey yapmıyormuş gibi gelirdi. Onun için hiçbir şey denizin ya da Kobo'daki oyunlarının yerini tutmamakla birlikte işi yatsımazdı. Ama onun için gerçek iş örneğin fıçıcılık işiydi. Uzun bir kas çabası, sert ve hafif ellerin bir dizi becerikli ve kesin devinisiydi. Çabalarının sonucunu görürdü insan. İşçinin gözlemleyebileceği yeni, iyice bitmiş, tek çatlağı bulunmayan bir fıçı. Ama bu büro işi hiçbir yerden gelemiyor ve hiçbir şeye varmıyordu. Satmak ve satın almak, her şey bu bayağı ve çok ufak eylemlerin çevresinde dönmekteydi. O zamana dek yoksulluk içinde yaşamış olmasına karşın, Jaco bu büroda bayağılığı bulur ve yitirilmiş ışığa ağlardı. Bu bunaltıcı duyumdan iş arkadaşları sorumlu değildi. Kendisine kibar davranır, hiçbir şeyi sertçe buyurmazlardı. Sert Madame Rustin bile bazı bazı ona gülümserdi. Aralarında az ve şu Cezayirlere özgü şen yakınlık ve ilgisiz karışımı ile konuşurdu. Kendilerinden çeyrek saat sonra patron geldiği ya da bir buyruk vermek, bir faturayı doğrulatmak için odasından çıktığı zaman sanki bu insanlar ve bu kadın yalnızca iktidarla ilişkileriyle tanımlanırmış gibi kişilikler daha iyi ortaya çıkardı. Yaşlı Sayman kaba ve bağımsız, Madame Rastin ağırbaşlı düşündüğünde yitip gitmiş, Sayman yardımcısı ise tersine tam bir köle. Ama günün geri yanında kabuklarına çekilirler. Jaco'ya da iskemlesinde kendisine büyük annesinin işlediği sıradan bir devinme olanağı verecek buyruğu beklerdi. İskemlesinin üstünde sözcüğün tam anlamıyla kaynayıp da dayanamaz olunca mağazanın arkasındaki avluya iner, beton duvarlı, zor aydınlanan ve acı sidik kokan Alaturka tuvalette çevreden yalıtlanırdı. Bu karanlık yerde gözlerini yumar, alışılmış kokuyu soluyarak düşlere dalardı. İçinde kan ve tür düzleminde kör bir şeyler kımıldardı. Bazı bir gün önündeki toplu ile kutusunu düşürüp de almak için diz çöktüğü, sonra başını kaldırınca etek altında açık dizleri ve dansel iç giysi içindeki kalçalarını gördüğü Madame Rastin'in bacakları gözlerinin önüne gelirdi. O zamana değin bir kadının etekleri altına giydiklerini hiç görmemişti. Bu beklenmedik görüntü ağzını kurutmuş, bedenini neredeyse çılgınca bir titremeyle doldurmuştu. Artsız aralıksız deneyimlerine karşın hiçbir zaman tüketemeyeceği bir gizlem açıklanmaktaydı önünde. Jaco günde iki kez öğleyin ve saat 6'da dışarıya fırlar, dik sokaktan aşağıya hızla iner, işçileri mahallelerine getiren, basamaklarından yolcu salkımları sarkan, ağzına dek dolu tramvaylara atlardı. Büyükler ve çocuklar ağır sıcakta birbirine sıkışmış, kendilerini bekleyen eve yönelmiş, ruhsuz bir çalışma, rahatsız tramvaylarla gidiş gelişler, son olarak da hemen çöküveren uyku arasında bölünmüş olan bu yaşama boyun eğmiş durumda, sakin sakin terler, hiç seslerini çıkarmazlardı. Kimi akşamlar onlara baktıkça Jaco'nun hep yüreği daralırdı. O zamana dek yoksulluğun, zenginlik ve sevinçlerini tanımıştı yalnızca. Ama sıcak, sıkıntı, yorgunluk, lanetlenmişliği, sonu gelmez tek düzeliği hem günleri çok uzun hem yaşamı çok kısa kılmayı başaran, ağlanacak ölçüde budalaca çalışmanın lanetlenmişliğini göstermekteydi ona. Komisyoncuda yaz daha hoş geçmişti. Çünkü bürolar Front de Mer bulvarına bakar, daha önemlisi çalışmanın bir bölümü limanda geçerdi. Öyle ya Jaco'nun Cezayir'e uğrayan ve komisyoncunun kıvırcık saçlı pembe yüzlü, güzel, yaşlı adamın değişik yöntemler karşısında temsil ettiği her ulustan gemilere gitmesi gerekirdi. Jaco geminin kağıtlarını alıp büroya getirir, burada çevirileri yapılırdı. Birinci hafta sonunda İngilizce oldukları zaman ihtiyat dizelgelerini ve kimi konşimentoları çevirmekle kendisi görevlendirilmişti. Gümrük yetkililerine ya da malları teslim alan büyük dış alım şirketlerine gönderilirdi. Böylece Jaco'ya bu kağıtları almak için sürekli olarak Aga Ticaret Limanı'na gitmek zorundaydı. Limana inen sokakları sıcak kasıp kavururdu. Bu sokaklar boyunca uzanan kalın dökme korkuluklar yakıcıydı. İnsan elini değdiremezdi. Geniş rıhtımlar üzerinde güneş ortalığı boşaltırdı. Yalnız böğürleri rıhtımda, yeni yanaşmış gemilerin çevresinde, baldırlarından kırılmış mavi pantolonlar giymiş, gövdeleri çıplak ve bronzlaşmış dok işçileri gidip gelir, başlarının üzerindeki bir çuval omuzlarını ve bellerini örter, bunların üstüne çimento, kömür torbaları ya da keskin kenarlı sandıklar yüklenirdi. Güvertenen rıhtıma inen köprü üzerinde gidip gelir ya da sintine ile rıhtım arasına atılmış kalasın üstünde hızla yürüyerek sintinenin ardına dek açılmış kapısından dosdoğru yük gemisinin karnına girerlerdi. Güneşin ve rıhtımlardan yükselen tozun kokusunun ya da fazlasıyla ısınıp asfaltı eritmiş, demirlerine el değmez olmuş köprülerin kokusunun ardında Jaco her geminin özel kokusunu tanırdı. Norveç gemileri ağaç kokardı. Dakar'dan gelenler ya da Brezilya gemileri kendileriyle birlikte bir kahve ve baharat kokusu getirirlerdi. Alman gemileri yağ, İngiliz gemileri demir kokardı. Jaco köprüyü tırmanır, dilinden anlamayan bir denizciyi komisyoncunun kartını gösterirdi. Sonra onu gölgenin bile sıcak olduğu dar koridorlar boyunca bir görevlinin, hatta bazen bir süvarinin odasına götürürlerdi. Geçerken bir yaşamın özünün yoğunlaştığı bu küçücük, dar ve çıplak kameralara oburca bakardı. O zamanlar bunları en lüks odalara yeğe tutmaya başlamıştı. Kibarca karşılarlardı onu. Çünkü kendisi de kibarca gülümser, bu sert yüzleri belli bir yalnızlık yaşamının hepsine verdiği bakışı sever, bunu da gösterirdi. Sonra mutluluk içinde tutuşmuş rıhtıma, yakıcı korkuluklara ve büro çalışmasına doğru geri dönerdi. Yalnız sıcakta bu gidip gelmeler onu yorar, derin derin uyurdu. Eylül ayı zayıflamış ve sinirli bulurdu onu. 12 saat lise günleri yaklaştıkça rahatlar, aynı zamanda da içinde büroya işi bıraktığını bildirecek olmanın huzursuzluğu büyürdü. En zoru hırdavatçıdaki olmuştu. O korkakça büroya gitmemeyi nasıl olursa olsun gidip büyük annenin açıklamasını yeğlerdi. Ama büyük anne her türlü biçimsel işleme boş vermeyi daha kolay buluyordu. Ücretini alır, hiçbir açıklamada bulunmaz, bir daha da geri dönmezdi, olur biterdi. Joka'ya patronun yıldırımlarını karşılamak üzere büyük anneyi yollamayı daha doğal buluyordu ya, nedenini açıklayamadan bu kaçış karşısında sinirleniyordu. Üstelik inandırıcı kanıtı da bulmuştu. Ama patron eve birini yollar. Doğru demişti büyük anne. Sen de dayının yanında çalışacağını söylersin, olur biter. Joko'ya içinde bir cehennem acısıyla gidiyordu ki büyük anne ama önce paranı al demişti, sonra söylersin. Akşam olunca patron aylığını vermek üzere herkesi inine çağırdı. Al ufaklık demişti Joko'ya zarfı uzatarak. Joko'ya daha durulayarak elini uzatırken öteki gülümsemişti. Çok iyi gidiyor biliyorsun, büyüklerine söyleyebilirsin. Joko'ya hemen konuşmaya başlayıp artık gelemeyeceğini açıklıyordu. Patron kolu hala ona doğru uzanmış durumda şaşkın şaşkın yüzüne bakıyordu. Neden? Yalan söylemek gerekiyor ama yalan ağızdan çıkmıyordu. Joko'ya sesini çıkaramamıştı. Öyle sıkıntılı görüyordu ki patron anlamıştı. Liseye mi dönüyorsun? Evet demişti Joko'ya korku ve sıkıntı içinde. Birdenbire gelen bir rahatlayış gözlerini dolduruyordu. Patron öfke içinde ayağa kalkmıştı. Buraya geldiğinde de bunu biliyordun. Büyük annen de biliyordu. Joko'ya ancak başıyla evet diyebilmişti. Şimdi patronun bağırmaları odayı doldurmaktaydı. Namussuzluk etmişlerdi. O da namussuzluktan tiksinirdi. Parasını vermemenin hakkı olduğunu biliyor muydu? Vermek de budalalık olurdu ayrıca. Hayır, vermeyecekti. Büyük annesi gelsindi. Nasıl karşılayacaktı bakalım? Gerçeği söylemiş olsalardı belki gene alırdı işe. Ama bu yalan. Artık liseye gidemez, fazla yoksuluz. O da buna yetmişti. Bunun için dedi Jaco'ya birden. Ne için? Yoksul olduğumuz için. Sonra susmuştu öteki. Ona baktıktan sonra ağır ağır eklemişti. Bunu yaptınız. Bana bu masalı anlattınız öyle mi? Joko'ya dişlerini sıkmış ayaklarına bakıyordu. Bir sessizlik olmuştu. Bitmez bir sessizlik. Sonra patron masanın üstünden zarfı alıp ona uzatmıştı. Al paranı. Defol demişti sertçe. Hayır demişti Joko'ya. Patron zarfı cebine sokmuştu. Defol. Sokakta Joko'ya koşuyor şimdi ağlıyordu. Cebini yakan paraya dokunmamak için elleriyle ceketinin yakasını kapatmıştı. Tatil yapmama hakkını kazanmak, gökyüzünden ve çok sevdiği denizden uzakta çalışmak için yalan söylemek, lisede derslere yeniden başlamak için gene yalan söylemek, bu haksızlık öldüresiye yüreğini burkuyordu. Çünkü en kötüsü bu söyleyemediği yalanlar değildi. En kötüsü mevsimin ve ışığın dinlenişinin kendisinden çalınmış olmasıydı. O zaman yıl bir ivedik kalkışır, donuk ve hızlı günler dizisinden başka bir şey olmuyordu. Yoksul yaşamında görkemli olan, öylesine geniş biçimde, öylesine oburca tadını çıkardığı zenginlikleri, bu gemilerin milyondan birini bile alamayacak birkaç kuruş için yitirmek gerekiyordu. Gene de bunu yapmak gerektiğini anlıyordu. Hatta en büyük başkaldırı dakikasında, içinde bir yerlerde bunu yaptığı için gurur duymaktaydı. Çünkü yalanın düşkünlüğüne kurban edilen bu yazların biricik karşılığını ilk ödeme gününde yemek odasına girince bulmuştu. Büyük annesi patatesleri soyup bir sülengerine atıyor, Ernest dayı oturmuş, bacaklarının arasında tuttuğu sabırlı brillantın pirelerini ayıklıyor, annesi yeni gelmiş yıkansın diye verdikleri ufak bir kirli çamaşır balyasını çözüyordu. Jaco'ya ilerlemiş ve tüm yol boyunca avucunda tuttuğu 100 franklık kağıt parayla koca madeni paraları masanın üstüne koymuştu. Büyük anne hiçbir şey söylemeden 20 franklık bir madeni parayı ona doğru itip gerisini toplamıştı. Dikkatini çekmek için Catherine Comer'in böğrünü dürtmüş ona parayı göstermişti. Oğlun. Evet demişti annesi. Hüzünlü gözleri bir saniye çocuğu okşamıştı. Dayı brillantı tutarak başını sallıyordu. Güzel, güzel diyordu. Sen bir adam. Evet bir adamdı. Borcunun birazcığını ödüyordu. Bu evin yoksulluğunu birazcık azaltmış olma düşüncesi, içini insanların özgür olduklarını ve hiçbir şeye bağlı bulunmadıklarını sezmeye başladıkları zaman gelen şu neredeyse kötü gururla dolduruyordu. Gerçekten de bunu izleyen açılışta, ikinci sınıfın avlusuna girdiği zaman kendisini bekleyen bilinmedik dünyayı düşünerek yüreği daralmış durumda, çivili kunduraların üstünde sendeleyerek kuşlukta Belcourt'tan ayrılmış olan çocuk değildi artık. Arkadaşlarına yönelttiği bakış aralığı azıcık yitirmişti. Ayrıca bu sırada birçok şey onu bir zamanların çocuğundan koparmaktaydı. Bu iş çocuk yaşamının kaçınılmaz zorluklarından biriymiş gibi o zamana değin büyük anneden dayak yemeye sabırla boyun eğmiş olan bu çocuk bir gün birdenbire sertlikten ve öfkeden çılgına dönmüş durumda açık renk ve soğuk gözleri tepesini arttıran bu başa vurmayı öylesine kararlıydı ki büyük anne bunu anlayarak gerilemiş, yozlaşmış çocuklar yetiştirmiş olmanın mutsuzluğu içinde inleyerek ama bir daha hiçbir zaman Jaco'yu dövmemeyeceğini anlamış olarak odasına çekilmişti. Gerçekten de bir daha hiçbir zaman dövmemişti onu. Ama öküz sinirli elinden çekip aldıysa Bu saçları karmakarışık, bakışları kızgın, zayıf ve kaslı delikanlı da çocuk öldüğü içindi. Eve para getirmek için bütün yaz çalışmıştı. Lise takımının kaleciliğine getirilmişti. 3 gün önce de ilk olarak bayıldı bayılacak durumda bir genç kızın dudağını tatmıştı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 204.